güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, bu ümidin sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakanlar gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sezin Zor, kumanda masasında Sefa Aktan ve ben Arzu Türkdoğan, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak doçent doktor Mustafa Hatipler'le Tuna boyundaki gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ise eğitimci yazar Memiş Okuyucu'yla çoklu öğrenmenin gerekliliği ve kazandırdıklarına dair hoş bir sohbet sizleri bekliyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Rodo,
güzelim Pakizem küçükten beri. Ben seni sevdim güzelim Pakizem küçükten beri.
Tuna boyunda.
Büyük şairimiz Yahya Kemal'in ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül, ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül beytinden yola çıkıyor. Tuna boyunda kurduğumuz medeniyetin sembolleri izindeki gezimize devam ediyoruz. Bugün lale ve hilalin sembolik önemini ele alıyoruz. Lale bizim medeniyetimizde sevgilinin aşığını yaralayan gül renkli çehresidir. Lale eliftir, lale efendidir. Lale hakkın cemalidir. Bizim medeniyetimizde lale Allah'ı sembolize eder. Hilal ise edebiyatımızdan askeriyeye, mimariden sağlık alanına kadar pek çok alanda kullandığımız bir semboldür. Bu iki önemli sembolün izinde Tuna boyunda mis kokulu bir gezintiye hazır mısınız diyoruz ve hemen Trakya Üniversitesi öğretim üyesi hocamız Doçent Doktor Mustafa Hatipler'e bir merhaba diyoruz. Merhaba hocam.
Merhaba Arzu Hanım. Çok güzel başladınız. Çok güzel bir şiirle ve çok güzel okuyarak başladınız.
Çok
program
teşekkür
çok güzel olacak.
Çok teşekkür ederim hocam. Evet, şimdi siz tabii programımıza sürekli konuk oluyorsunuz. Mesela geçen hafta ben sizden öğrendim. Konu başlığı gül. Güldü.
Evet.
Bugün lale ve hilali konuşacağız ama biraz geçen haftanın toparlamasını yaparak başlayalım isterseniz.
Çok da güzel olur. Tam böyle sizin şiirini okuduğunuz büyük usta Yahya Kemal'in bir dizesiyle başlayalım. Bu Rintlerin Ölümü isimli şiirinde hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle diye yazıyor Yahya Kemal. Hı hı. Hafız biliyorsunuz hafızı Şirazi, Şirazlı hafızdan söz ediyoruz. Bizim özellikle Orta Doğu kültürünün en önemli isimlerinden, en önemli şairlerinden birisi. Geçen hafta bu medeniyetimizin üç büyük sembollerinden birini anlattık. Aslında gülle başladık sözümüze. Aslında biraz da Tuna boyuyla alakalıydı gülle başlamamız. Onu hızlı geçtik. Güllerin, gül çeşitlerinin kırmızı gül, sarı gül, beyaz gül gibi örneklerinin yanında bir de gül çeşitlerinin en önemli olanlarından bir tanesi de Tuna gülüdür. Bunu da bu münasebetle söylemiş olalım.
Evet.
Yine geçen hafta yarım kaldı bir cümle. Orta Asya'da Buhar halkı tarafından kutlanan bir bayram var. Bayramın adı İdi Gülü Sulh, yani Kırmızı Gül Bayramı'dır. Bu bayram hem mühim bir gelenek Arzu Hanım, hem de bu gelenek yapılırken de türbe ziyaretleri yapılır.
Evet.
Nevruz Bayramı'ndan yani 21 Mart'tan 10 gün sonra kırmızı çiçeklerin ve güllerin açtığı zamana denk gelen bir bayramdır. Ve bu bayramda da yollara kırmızı güller dökülür. Aynı zamanda da türbelere özellikle kırmızı güller bırakılır. Özellikle Buhara yakınındaki Hoca Bahattin Nakşibendi'nin türbesine bilhassa o bayramda gidilir. Orada kurbanlar kesilir ve bayram yemekleri yapılıp yenilir. Ve geleneklere uygun olarak orada gül şerbeti yapılır. Altın ve gümüşten özel kaselerle, öyle rivayet edilir, halka dağıtılır. Bir de şu önemli, bizim medeniyetimizde gül Ebu İshak Kazaroni ile de alakalıdır. Onun türbesinde yetişen güllerin her derde deva olduğuna inanılmıştır. Yıllar, hatta asırlar boyunca.
Evet.
Ve denir ki rivayete göre denizciler fırtınaya tutulup gemileri batma tehlikesiyle karşılaşınca o İshak Kazaruni Hazretlerinin türbesinden alınan güller, ki her gemide bunlardan 3-5 tane bulunur. O güller denize atılır ve denizin bu şekilde sakinleşmesi sağlanmış olur. Böyle bir inanç vardır. Gülle ilgili son söyleyeceğimiz söz, gülün bir şifa olduğuna dairdir. Başı ağrıyanlar o güllerden, hem İshak Kazuri'nin türbesine yetişenlerden hem de normal güllerden alıp çiğnerlerse ve o çiğnediklerini alnına sürerlerse gülün şifa olduğuna inanılır. Evet. Gülle alakalı bu kısa açıklamadan sonra izninizle sizin çok güzel okuduğunuz şiire, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül" dizelerinde bahsettiği laleye girelim.
Evet, bir güzel çiçekten bir başka güzel çiçeğe geçelim.
Evet, evet. Bunlar tabii Arzu Hanım bizim medeniyetimiz içinde aynı zamanda sembol, çiçek olmanın çok ötesinde bir şeyleri anlatan işaretler ki birazdan laleyi o konuda, o bapta ele alacağız. Çok çarpıcıdır laleyle alakalı olanlar. Tabii önce isterseniz bitki olayını söz edelim. Lale, zambakgillerden bir süs bitkisi. 2 ya da 8 adet yaprağı olan, uzun ve mızraksı, çiçekleri türlü renklerde ve kendi çiçekleri de kadeh biçiminde olan bir çiçek. Çiçekler sap ucunda çoğunlukla tek adet olarak bulunur lalede. Çiçeklerin parlak, parlak renkli, hemen hemen her birine birbirine eşit olan 6 taç yaprağı var lalenin. Ayrıca çok doğumlu bir bitkidir lale. Kapsül yapısında da meyveleri var. Lale kışın sonunda kardelenden sonra açan ilk çiçektir. Evet. Yani baharı müjdeleyen ilk çiçektir lale. Lalenin o soğanı eksi derecedeki soğuklardan etkilenmez, donmaz ve baharın müjdecisi olmak gibi bir sembolik özellik taşır. Soğanlı bir bitkidir lale. Toprak altında gıda maddesi depolamak üzere değişime uğramış gövdelere sahip gösterişli çiçekleri olan bir bitkidir. Evet. Lalenin bitkisel bitkiyle alakalı tarafını çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Herhangi bir ansiklopedide bunları görmek mümkün. Bizim için lale bundan ibaret değil. Halk arasında işte Edirne'yle Selimiye Camii ile özdeşleştiren ki Hakkari'de açıldığını biliyoruz. Ters lale, ağlayan gelin, Kerbela, kral lalesi, kral tacı, yayla çanı, yere bakan lale, lale-i numan gelinci tarif ederler gibi isimleri var edebiyatımızda, kültürümüzde lalenin. Lale bizim için, burası çok önemli, çiçek olmanın çok ötesinde anlamlar taşır. Bir kere az önce, biraz sonra gelecek, siz az önce bahsettiğiniz hilalden, lale de hilal gibi Ebced hesabıyla rakamlarını toplarsak 66'ya denk gelir. Evet. 66, lale, Allah, hilal, bütün bu kelimelerin Ebced hesabıyla toplam rakamı aynıdır. Evet. Yani hilal de Allah lafzıyla aynı zamanda lale gibi aynı anlama gelir. Bakın burada bir ayrıntıyı söyleyelim. Bizim halk kültürümüzde böyle işi olanlara halk tabiriyle hadi işini gene 66'ya bağladın derler. Aslında çok bilinmez. Bu böyle kötü bir şey gibi söylenir. İşi 66'ya bağlamak sanki böyle bir üçkağıtçılık gibi ifade edilir. Değil aslında. İşi 66'ya bağladın demek. Hadi gene senin işini 66 Ebced hesabıyla 66'ya toplanan varlık halletti. Yani ne demek o? Cenab-ı Hak halletti. Buradaki 66, halk deyimi arasındaki bu 66 aslında Cenab-ı Hakk'ı tesmiye eder. Ama çok fazla bilinmez. Ayrıca lalenin az önce de söyledim 6 taç yaprağı vardır. Burada 6'nın anlamı çok önemli. 6 kelimesi. Kabe-i Şerif'in de 6 gönlü olduğu söylenir. 6 aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarının sayısıdır. İlginçtir belki ama Arzu Hanım, insan 6 yönlü bir varlıktır. Kabe 6 yönlü geometrik bir yapıdır. Arapça'da aynı zamanda 6 velayeti sembolize eden vav harfinin de aynı zamanda Ebced değeridir. Bu nedenle üstünü hatta çift vav yazılır yan yana. Bilenler bilir, erbabı mutlaka bilir. Çift vav da yan yana yazılmış, çift vav da aynı şekilde Allah lafzı anlamına gelir.
Evet.
Peki bizde lale neyi sembolize eder? Bizde lale sevgilinin aşığını yaralayan gül renkli çehresini sembolize eder. Bu yüzden lale eliftir, lale efendidir, Lale Hakk'ın cemalidir. Hı-hı. Yıllar önce 2004 yılında Bayrampaşa Belediyesi ile Balkanlara çıktığımızda bugünkü Karadağ topraklarında yer alan bir şehre gittik. Şimdi Sancak bölgesinde o şehre gittik. Tabii oradaki Boşnaklar bize çok fazla iltifat ettiler. İlginç olan, Türkiye'den geldiğimiz için yaklaşık 50-100 tane Rojaye'den söz ediyorum. Rojaye şehrinden. İlginçtir. Şimdiki Karadağ müftüsü de o zaman Karadağ genel müftüsü Rıfat Teybiç, o zaman orada şehir müftüsüydü. Ve Ernat Ramoviç de orada imamlık yapıyordu. Bu dostlarımıza da buradan selam gönderelim. Evet. İlginçtir. O Karadağlılar, yani Rojaye'liler, İstanbul'dan geldiğimiz için, Türkiye'den geldiğimiz için o gün ve o gece boyunca bize olan hitaplarının başına sanki böyle ezberlenmiş gibi efendi kelimesini koyarak kullandı. Efendi Mustafa, Efendi Hasan, Efendi Hüseyin bizimle böyle ifade ettiler. Lale aynı zamanda efendidir. Bakın Arzu Hanım, en önemli noktayı şimdi söylüyorum. Bizim medeniyetimizde Tuna boyunda kurduğumuz o medeniyette lale Cenab-ı Hakk'ı sembolize eder. Özellikle de mavi lale. Evet. Bilirsiniz, Hollandalılar laleyi bizden aldıktan sonra onun türlü türlü renkli hallerini yaptılar. Ama yetiştirdiler. Ama yetiştiremedikleri tek renk turkuaz mavisidir. İşte bizim için lale o anlamdan dolayı da özellikle de turkuaz renkli olan, yani mavi lale Cenab-ı Hakk'ı sembolize eder. Evet. Eskiler lale ve hilal ilişkisine kalbi kül, lale ve Allah ilişkisine de kalbi bağız ismiyle isim vermişlerdir. Aynı harflerden farklı kelimeler çıkmasından dolayı. Evet. Lalenin bir soğandan ve tek bir dal ve tek bir çiçekten oluşması da Cenab-ı Hakk'ın vahid isminin bir göstergesi olarak, yani tek esmasının bir karşılığı olarak kabul edilmiştir. İlginçtir. Bütün İslam dünyasındaki medeniyetimizin bir şahikası olarak ele aldığımız Selimiye Camii'nin tek olan ana kubbesinin de üzerinde yazan sure İhlas Suresidir. İhlas Suresi mutlaka bilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ifade eden Kur'an-ı Kerim'deki en önemli surelerden bir tanesidir. Evet, evet. Lalenin gök kubbeye uzanan bir biçimi, yani taç yapraklarının göğe doğru bakışı, her ne istersen Hak'tan iste, her ne dilersen Allah'tan dile diye Hakk'a dua eden boynu bükük dervişi temsil eder. Ve lalenin içindeki dıştan görünmeyen siyah, tasavvufta kara sevdayı, Allah'a olan bağlılığı, takvayı temsil eder. Bazıları onun kalbin, o lalenin o halini kalbin su adına, Süveyda'sına benzetmişlerdir. Evet. Bu girişten sonra çok izniniz güzel olursa gül ve lale ile başladığımız bu medeniyetimizin en önemli üç tane sembolüne izniniz olursa hilalle devam edelim.
Tabii, buyurunuz. Buyurunuz hocam, çok güzel devam ediyoruz. Buyurun.
Hilal, Arzu Hanım, edebiyatımızda az önce siz çok güzel söylediniz. Askeriyeden, yani orduyla alakalı meselelerden mimariye kadar, sağlık alanından edebiyata kadar, tıbba kadar her alanda kullanılmış bir sembol. Edebiyat ve tasavvuf anlamında özellikle Arap alfabesinde yer alan harflerle hilal arasında ilginç yorumlar yapıldığını biliyoruz. Mesela Allah kelimesiyle hilal ve lale kelimeleri aynı harfleri az önce ihtiva etmekte. Hilalle ilgili edebi yaklaşımlarda daha çok aşıklar hilale benzetilmiştir. Şöyle ki, aşık aşk yükü ve ıstırabıyla iki büklüm olup dal harfine ya da lam harfine döner. Bu, onun bu hali de yine aynı şekilde o dal harfini bilirsiniz, böyle abideyik, evet, hilale benzetilmiştir. Edebiyatımızda gökyüzü denizinin ufuk sahillerinde görünen bir gümüş balığına benzetilir hilal daha çok. Bakın, çok çarpıcı bir benzetmedir. Aynı zamanda hilal, kaza ve kader oklarının atıldığı bir yay veya okçuların parmaklarına taktıkları kemikten yapılmış bir çeşit yüzük olan zihgir, aynı zamanda gökyüzüne asılmış kılıç veya hançer olarak tasavvur edilmiştir. Evet. Hilal'in anlamı, gördüğünüz gibi, sadece gökyüzünde bulunan bir ayın bir hali, bir ayın bir döneminden ibaret değil. Sıklıkla gökyüzü sofrasının veya Tanrı sofrasının dilimlenmiş ekmeği olarak da adlandırılır hilal. Ve en çok da gemi veya kayıkla ilişkilendirilir. Gökyüzü engin bir deniz, ufuklar sahil, hilal de bu sahillerde dolanan veya kan deryasına benzeyen şafak vakitlerinde bu deryaya batan bir gemiye benzetilmiştir edebiyatımızda. Bununla birlikte hilal, alem mehçeye, kapı halkasına, yıldız mücevherlerini koruyan gökyüzü hazinesinin gümüşten kilidine veya anahtarına, gök sarayının kemerine, gök deryası üzerinde bir köprüye, yıldız tanelerini ihtiva eden bir tuzağa ve beşiğe benzetilmiştir. Evet. Hilal'le alakalı hemen bir Balkanlara, Rumeli'ye bir çıkma yapalım. 93-95 savaşında bir Hırvat topçusunun topuyla yıkılmış ve yerle bir olmuş olan ve medeniyetimizin yine aynı kelimeyle söylüyorum şahikası olarak adlandırdığımız Mostar Köprüsü'nün de bir diğer adı taştan hilaldir. Suyun üzerine konmuş taştan hilal olarak da Mostar Köprüsü'nü ifade ederler. Demek ki Mostar Köprüsü de hilalin bir değişik şekli olarak ifade edilebilir. Arzu Hanım, hilal ayın evreleri içinde gösterilmiş ve anlamlandırılmıştır aynı zamanda. Mesela dolunay güzellik ve parlaklığı temsil ederken hilal hem güzellikle beraber yeniliği, doğumu ve taze hayat simgesi olarak kabul edilmiştir. Hilal bizim medeniyetimiz için, mutluluk, sevinç ve dirilişin sembolüdür. Aynı zamanda hilal, Peygamber Efendimizin kabilesinin elçisi sıfatıyla Medine'ye gelen Sa'd bin Malik Übeysir el-Ezdi'ye kavmine götürmesi için verdiği bayrağın üzerinde yer almıştır. Bizim için hilal bu kadar anlamlıdır. Peki bizim için bu kadar anlamlı olan hilal diğer dinlerde, Hristiyanlıkta ne durumdadır? Hristiyanlıkta da ay yıldız motifinin Hazreti Meryem'i ve Hazreti İsa'yı sembolize ettiği, önceleri İskenderiye'de, İskenderiye'nin daha sonra da İstanbul'un, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan, yani Bizans'ın sembolü aynı zamanda hilaldir. Bazı görüşler Bizans'tan bize geçtiğine dair ileri sürülse de öyle değil. Hilal bizim Türklerin var oldukları andan itibaren kullandıkları bir semboldür. Evet. Hilal medeniyetimizin mimari unsurlarında da yer almıştır. Aynı şekilde nasıl Divriği Ulu Cami'de çift başlı kartal kabartmasının iki yanında ve kuyruk başlangıcında olmak üzere üç hilal. Konya İnce Minareli Medrese'de taç kapının iki tarafına simetrik biçimde yerleştirilen hayat ağacı motifinin sap kısımlarına bir halkanın perspektif görünümü şeklinde birer hilal. Erzurum Çifte Minareli Medrese'de de simetrik ejderha, hayat ağacı ve üstte çift başlı kartal kompozisyonunda bitki motifinin sap kısmında halka şeklinde bir hilal bulunmaktadır. Bunun dışında üstüne hat olarak, süs olarak ki Selimiye Camii'nde bunlardan mutlaka çok miktarda var. Mutlaka hilal aynı şekilde kullanılmıştır. Osmanlı sancaklarında Zülfikar'la birlikte yer alır hilal, Arzu Hanım. Evet. Zülfikar'ın ne olduğunu dinleyenlerimize söyleyelim. La feta illa Ali, la sevfe illa Zülfikar. Ali'den daha büyük kahraman yoktur. Zülfikar'dan daha büyük, daha güzel bir kılıç yoktur diye temsil edilmiştir bizim medeniyetimizde Zülfikar. Evet. Osmanlı sancaklarında yer alır bu Zülfikar. Yanında mutlaka hilal vardır. Daha ileri gidelim. Endülüs medeniyetinde, Endülüs Müslümanlarında, Memlük Müslümanlarında yine sancaklarında hilalin yer aldığını söyleyebiliriz. Maalesef 1683 yılında yaşadığımız o Viyana bozgunundan sonra orada terk ettiğimiz sancaklar içinde kelime-i tevhid yazılı büyük boy hilal ve mühür-i Süleyman motifleriyle süslüdür ve bugün Viyana'da maalesef hala gösterilmektedir. Günümüzde hilalin en güzel durduğu kurumlardan birisi mutlaka bilirsiniz Hilal-i Ahmer diye adlandırdığımız ve Kızılaç'a karşı kurulmuş olan Kızılay'dır. Evet. Kızılay'ın çok gayretli başkanı Kerem Kınık Hocam'a da hürmet ederim, selam ederim. Çok büyük gayretleri var. Kızılay'da Hilal-i Ahmer'dir. Yani hilal burada da var. Başka bugün özellikle uyuşturucu ve alkolle mücadelede çok ciddi mesafeler almış olan Hilal-i Ahtar dediğimiz Yeşilay'da da yine o hilal ay, Kızılay'daki ay olduğu gibi hilaldir.
Evet hocam.
Azra Hanım, bunun yanında günümüzde
sohbetimizi evet, toparlayalım hocam.
Tabii tabii, bitiriyorum. Hı hı. Günümüzde bir veya birkaç yıldızla birlikte Azerbaycan, Cezayir, Kamerun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Moritanya, Pakistan, Singapur, Tunus, Türkmenistan gibi ülkelerin de bayraklarında yine hilal yer almaktadır. Hı hı. Sonuç olarak hilal neyi temsil eder? Sonuç olarak hilal İslam toplumunu, İslam ümmetini, İslam milletini temsil eder.
Peki hocam. Azam,
geçen programımızda söze bizim medeniyetimiz, su medeniyeti, gözyaşı medeniyeti, muhabbet medeniyeti, aşk medeniyeti, şevk medeniyeti, lale medeniyetidir. Ama eksik kaldı, bir de gül medeniyetidir diye ilave etmiştik. Bakın, bu medeniyetin üç temel direği ilim, irfan ve aşktır. Bu medeniyetin iki tane istinat noktası var. Bunlar muhabbet ve şevktir. Bu medeniyet gül, buğday, gökyüzü ve zeytin dalı medeniyetidir. Bakın, çok çarpıcı bulduğum için söylüyorum. Bu medeniyet öyle ince, öyle güzel, öyle derin konuların içinde yoğrulmuştur ki alçak kelimesini bilirsiniz. Alçak kelimesi kötü anlamına gelir. Eski dildeki adı denidir. Fakat bu medeniyet alçak kelimesinin yanına bir gönül kelimesini koyarak onu alçak gönüllü yapmış, evet, ve bu şekilde o alçağı adeta güzelleştirmiştir. Bizim medeniyetimizde gülle alakalı olarak da bunu söylemek mümkün. Bilirsiniz mutlaka çamuru. Çamur genellikle kalınan, çok da bilinmeyen, çok da sevilmeyen toprağın kaygan hali, toprağın insanların üzerine, eşyanın üzerine yapışan halidir. Ama bizim medeniyetimiz o çamurun yanına, bu sefer de alçağın sonunaydı, ama şimdi çamurun başına bir gül koyarak, gül çamuru yaparak, gülcü kızların sabahın erken saatlerinde topladıkları güllerin, güllerden parmaklarında kalan o çamurlara daha sonra onları koyunlarına atarak o kokuyu adeta bir yıl boyunca dinledikleri bir nesne haline getirmiştir. Bu vesileyle gül çamurunu da bu programda bu vesileyle de ifade etmiş olalım.
Peki hocam.
Sizin başladığınız cümleyle ben bitiriyorum.
Buyurun.
Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül, ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül. Diyorum, evet, ve sözü size bırakıyorum.
Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ama yarım kaldı anladığımız kadarıyla. Bir sonraki sohbetimizde bunları da toparlayarak yine bir konuya geçeriz. Çok teşekkür ediyoruz İnşallah. Bizimle olduğunuz
ben
için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Kolay gelsin. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizimle birlikteydi. Bir müzik arası veriyoruz. Sonra bir başka konuya geçiyoruz.
Merhamet bekleyene yürekler açmalıyız. Biz ki kartal misali göklerde uçmalıyız. Merhamet bekleyene yürekler açmalıyız. Al beyazım beyazım, Türk'üm elinde sazım. Sen göklerde dalgalan, çıksın benim avazım. Al beyazım beyazım, Türk'üm elinde sazım. Sen göklerde dalgalan, çıksın benim avazım. Başını kaldır, dik gözünü güneşe, gölgesinden korkanlar tutun. susuşamaz güreşe. Kaldır başını kaldır, dik gözünü güneşe. Gölgesinden korkanlar tutuşamaz güreşe. Al beyazım beyazım, Türküm elimde sazım. Sen göklerde dalgalan, çıksın benim avazım. Al beyazım beyazım, Türküm elimde sazım. Sen göklerde dalgalan, çıksın benim avazım.
Devrimiyle birlikte gelen üretim artışı uzmanlaşmayı ön plana çıkardı. Uzmanlaşma verim anlamında ciddi bir üretim artışına yol açarken dünya genelinde 42 binin üzerinde meslekten söz eder olduk. Her bir meslek için uzmanlık gerektiği için de meslek sahipleri sadece kendi işini yapar oldu ve diğerlerinden bir haber hale geldi. Bu durum insanlığın asırlardır alışa geldiği varlığı bir bütün olarak alma ve algılama biçimini tersine çevirdi. Oysa insan hayatı, dünyayı ve eşyayı doğru anlamak ve anlamlandırmak zorunda. Bunun en etkin yollarından biri ise çoklu öğrenme diyebiliriz. Şimdi çoklu öğrenme üzerine, çoklu öğrenmenin gerekliliği, kişiye kazandırdıkları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Telefon attığımızda konuğumuz eğitimci, yazar Memiş Okuyucu. Hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun tüm dinleyenlerini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Biz birazcık geçmişinden bahsettik bu öğrenme yönteminin. Neden çoklu öğrenme diye sorarak başlayalım size.
Teşekkür ediyorum. Bu konuyu şöyle açıklamamız lazım. Sizin de girişte okuduğunuz o kısa bölümde anlaşıldığı üzere 19. yüzyılda sanayi devrimi üretim artışına dayalı bir sanayileşme batıda gelişmeye başlayınca uzmanlık ve iş bölümünü ön plana çıkardı. Ve tek tek diyelim ki bir arabanın kapı kolunu ya da bujisini yapanlar tek tek bir uzmanlaşma ve ihtisaslaşma gerektiren meslekler halini aldı tek tek. Ve bu müthiş bir üretim artışı sağlıyordu batıdaki sanayinin gelişimine. Dolayısıyla hayat giderek iş bölümü üzerinden çok minik parçalara ayrılmaya başladı. Batı'da, Batı dünyasında sanayileşmenin getirdiği bir zorunlu sonuç olarak ve bu giderek bilim alanına ve diğer tüm alanlara yayıldı ve yaygınlık kazandı Batı'da. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla gelindiğinde insanların tabii o asra kadar insanlık tarihi boyunca varlığı, dünyayı, eşyayı anlama ve algılama biçimi birdenbire bir yarılma ya da bir kırılma yaşamaya başladı. Hı hı. Ve insanlar eşyayı, dünyayı ve hakikati bütünüyle algılayamama haline, ama ondan önce de varlık içerisinde küçük küçük parçalar halinde değil yerindeyse kaybolma ya da atomize olmaya dönmeye başladılar. Şöyle ifade edelim bir benzetmeyle. İş bölümü zamanla ve bilimler o hali aldı ki diyelim ki bir binanın bir katında yaşayan bir insan o binayla ilgili her şeyi biliyor ama bütün şehirden habersiz. Bir branşta çok ileri derecede uzman ama geri kalan tüm alanlardan habersiz. Ya da bir trenin kompartmanında seyahat eden bir yolcu kompartman hakkında bilgili ama trenin nereye gittiğiyle, nasıl gittiğiyle ve diğer alanlarıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değil. Durum böyle olunca toplum ve insanların psikolojisi ve toplumların sosyolojisi de değişmeye başladı. Bu anlamda Batı'da da bu sistem ya da bu insanları mekanikleştiren bu uzmanlaşmanın getirdiği sonuç sorgulanmaya ve yargılanmaya başladı. Bu çerçevede 1936 yılında meşhur bir Modern Zamanlar filmi vardır. Amerika'da çevrilmiş ya da diğer adıyla Asli Zamanlar.
Evet.
Charlo bu filmin yapımcısı. Charlo bu filmde işlediği ana tema şudur. Filmin ana karakteri, filmde sürekli civata sıkan ve sürekli üretim artışını düşünen bir alanda uzmanlaşmış, iş bölümünde işine ya da ona düşen alanı bu şekilde alana motive olan bir karakter. Ancak bu karakter sonunda karakterin psikolojisi bozuluyor ve patronu, o ana karakteri, filmin ana karakterini hastaneye yatırıyor, tedavi ettiriyor ve çıktıktan sonra işte filmin diğer bölümleri devam ediyor. Buradan şu sonuca gelmek istiyoruz. Bu sanayi devrimiyle birlikte günümüze kadar gelen bölümde meslek alanları o kadar detaylandı ki ve meslek alanlarındaki uzmanlık o kadar detaylandırıldı ki bunun diğer insanlık aleminin varlığıyla irtibat kurabilecek düşünce alanları bir nevi yok edildi.
Evet.
Bir de buna ikinci bir alan, yeryüzünde küresel ekonomik düzen ve Türkçe ile ilgili gelişmeler eklendi. Bunu da sohbetimizin ilerleyen safhasında izah edelim inşallah.
Tamam. O zaman biraz da çoklu öğrenme nedir? Onu açarak devam edelim sohbetimize.
Eyvallah. Onu da şöyle açıklayalım. Çoklu öğrenme, bir alanda, bir konuda, bir başlıkta ele aldığımız bir kavramla ilgili etiket ve anahtar kavramlar oluşturarak öğrenme alanlarımızı hayatın tümüne doğru bir yaygınlık kazandırmak. Bunun için ilk önce ebeveyn eğitiminden başlayarak, yani çocukların küçük yaşlarından itibaren başlayarak bir konuyla ilgili alakadar, ilgili etiket ya da anahtar kavramlar, yakın alakadar başlıklar oluşturup o konudaki öğrenme alanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor ki bizim öğrenme, hayatı anlama ve kavrama alanlarımız genişlesin. Bunu şu altyapıyla izah etmek isterim. Bizim dünyayı anlama ve anlamlandırma altyapımız birincisi doğru anlamaya, ikincisi doğru anlamlandırmaya dayanır. Bir diğer üçüncü noktada yazmaktır. Ama yazmak tabii ki çok ihtisas ve ileri derecede bu alanda kendini geliştirmiş, yetiştirmiş olan insanların işi. Ama bu dünyadaki varlık temelimiz bizim iki alanda. Doğru anlamak ve doğru anlamlandırmaya dayanır. Bunun içinde doğru bir Türkçe, yeterli bir kelime kadrosuna sahip olmamız ama onun da evvelinde genişleyen bir öğrenme alanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun bunu işte çoklu öğrenme temelinde geliştirebiliriz. Çoklu öğrenme kısaca önce dilimizden ve kelimelerimizden başlayarak öğrenme alanlarımızı genişletmek. Merak duygusuyla başlayarak bunu sistematik, metodolojik hale getirip günlük hayatımızdan başlayıp ailemize, çevremize, okulumuza ve tüm yaşadığımız muhitlere doğru çoklu öğrenmeyi bir davranış haline getirmek. Yani öğrenme sistematiğini hayatın her alanına yaymak. Peki. Kısaca çokluğu öğrenmek.
Yöntemleri nedir? Bu hem günlük hayatımıza hem eğitim hayatımıza çokluğu öğrenmeyi adapte etmenin yöntemleri nelerdir?
Şimdi bunu şöyle açıklayalım. Klasik sistemimiz bize çokluğu öğrenmeyi tahkik yöntemi başlığıyla da veriliyordu. Çoklu öğrenme alanına hitap eden 3 esası vardı klasik sistemimizde bizim. Birincisi, eğer bir konu bilgi düzeyinde ya da ilim düzeyinde öğrenilecekse o alanın belagatı, yani o alanın kavramları, terimleri, birimleri, kurumları öğrenilirdi. İkincisi, o alanla ilgili, o başlıkla ilgili, o konuyla ilgili adab-ı muaşeret, klasik sistemimizin söylediği adab-ı muaşeret dediği, bugün deontoloji de denilen, etik de denilen, ahlak olarak da ifade edilen kuralları öğrenilir. Üçüncüsü de o başlığın ya da o konunun çevre, zaman ve mekanla ilişkisi öğrenilir. Peki bütün bu öğrenme alanları genişletilmeden o konuya, o alana, o başlığa ya da o işin içine girersek ne olur? Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Bu derece çoklu öğrenmeye, öğrenme alanlarımızı yaymadan gündelik hayatta yol almaya çalışırsak o zaman bir ilaç prospektüsünü ya da ilaç tanımından anladığımızdan fazla bir şey anlayamayız. Ya da bir eşyanın kullanım kılavuzunu anlamaktan, okumaktan daha ileri düzeyde bir düşünce alanı geliştiremeyiz. Eğer oyun kuran, hayat kuran, iş kuran, gelecek kuran, düşünce üreten, proje üreten insan olmak ya da insanlar yetiştirmek istiyorsak, ki tabii ki her toplumun, her cemiyetin hedefi budur, o zaman genişleyen, sorgulayan ama metodik olarak çoklu öğrenmeye dayanan bir düşünce sistemi ve sistemleri aileden başlayarak kurmamız gerekir efendim.
Evet, böyle esasları var tabii çoklu öğrenmenin. Bu biraz da bu esaslarından bahsedelim. 3 esastan bahsediliyor, neler söylersiniz?
Şimdi kısaca yukarıda bahsettiğiniz çoklu öğrenmenin 3 esası. Anlam alanı, klasik sistemimizdeki o 3 esasından aslında bahsetmiş olduk. Hı. Ama biz buna çoklu öğrenmeye bir de Türkçemizi ilave etmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz kelimelerle öğreniriz, kelimelerle düşünürüz, kelimelerle tefekkür ederiz. Eşya ve olayları, bilimi, ailemizi kelimelerle tanırız, öğreniriz. Teorilerimizi kelimeler üzerinden geliştiririz. Peki kelimelerin anlamı ne? Kelimeler nedir bizim için? Kelimeler medeniyetimizin aslında çip kartları gibidir. Yani asırlar boyunca bizim dini kimliğimizin medeniyetimize yüklediği çip kartları gibidir. Bunu kısaca bir örnekle açıklamak istiyorum izninizle. Biz de mesela yemek yemek, su içmek bir kültürdür. Ancak son yıllarda, son özellikle 20-30 yılda dilimize bir tüketmek kavramı girdi. Zaten var olan kavram yemek yemek yerine yemek tüketmek, su tüketmek ya da işte diğer eşya ve hadiseleri tüketmek anlamıyla birlikte kullanılmaya başlandı. Burada ne fark eder peki? Burada şu fark eder. Yemek yemekte şükretmek vardır. Yemeğin öncesi vardır. Nimet olması vardır. Nimetin sahibi, nimetin sahibine, yaratana, yaratıcıya şükretmek ve öbür kardeşini düşünmek vardır. Yemek bile bakın bize ekmek nanı aziz, Osmanlı sisteminde nanı aziz olarak ifade edilir. Yani kıymetli, sevgili nimet demek bu. Tabii nimetin olduğu yerde nimetin sahibi vardır, şükür vardır, paylaşmak vardır. Nimetin olduğu yerde bizde temizlik vardır, hijyen vardır, elleri yıkamak vardır. Nimetin olduğu yerde kardeşinin sağlığını düşünmek, onun yemesini, yiyeceğini düşünmek vardır. Kısaca kelimelerin bu anlam ve medeniyet yolculuğunu dikkate alarak biz çoklu öğrenmemizi doğru ve sahih Türkçe üzerinden geliştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Esas birinci esası bu. Doğru ve sahih Türkçe. Yani geleneğimizin, medeniyetimizin ürettiği sahih Türkçe üzerine bir doğru çoklu öğrenme çerçevesi oluşturmamız gerekiyor efendim.
Hı hı.
Bir diğeri de tabii ki soran, sorgulayan, analiz eden bu dünyayı insanın varlık nedeni, yaratılış nedeni olarak imar etmeye gelmiş birisi olarak bir insan tasarlayan, tasavvur eden bir medeniyetin biz mirasçılarıyız. O zaman bizim kelimelerimiz, kavramlarımız ve alışkanlıklarımız da bu medeniyetimizin o temelleri üzerinden yürümeli. Analiz etmeliyiz tabii ki, tahlil etmeliyiz, birleştirmeliyiz, terkip oluşturmalıyız ama akıl yürütmelerimizi, çerçeve oluşturmalarımızı, hüküm çıkarabilme, sentez ve analizler yaparak öğrenmeyi sürekli düzenli ve metodik bir hale getiren bir zihin terbiyesi haline getirmeyi, yani kısaca çoklu öğrenmeyi,
evet,
Türkçenin sahih kelime ve kavramları üzerinden yapmamız gerekiyor efendim.
Evet, peki efendim. Çoklu öğrenme ile ilgili sizden pek çok şey öğrendik sanıyorum. Çoklu öğrenmenin bir merkezinde Türkçe, doğru Türkçe var. Bunun tabii kelime haznesi ve kitap okumayla da çok çok bağlantılı diyelim ve böylece bitirelim sohbetimizi yavaş yavaş.
Eyvallah.
Peki.
Son sözü olarak
buyurun.
Şunu söyleyelim. Çoklu öğrenme tabii ki ne kazandırır? Çoklu öğrenme anlamaya ve anlamlandırmaya giden yolları açar, köprüler kurar. Bir yönüyle bu alanı keşfedecek zihinler inşa eder. Çoklu öğrenme kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler diye evet, ifade edebileceğimiz bağcık alanlarımızın sıradanlığın ve sıralamanın üzerinde geliştirir. Çoklu öğrenme ile birlikte analitik çalışan bir zihin, her meseleyi bir tahlile tabi tutma kabiliyeti, bir davranış ve zihin terbiyesi insanda oluşur.
Evet.
Kıyaslı hüküm çıkarma, yargı devreye girer daha çok insanda. Her öğrenilen yeni bilgi zihnimizde bir yeni kıyas ve yargı alanı oluşturur. Bu yolla ortak toplumsal mirası geliştirerek gelecek nesillere aktarmanın yolu açılır.
Evet.
Düşünce gelişir, tefekkür ufku gelişir, meseleleri kavrayışımız basitleşir efendim.
Peki efendim.
Aile, muhit, okul, ebeveyn gibi değer ve kavramlar çatışmaya girmeden
evet,
daha ilmi yollarla sükunet ve muhabbetle inşa edilir.
Peki efendim.
Toplumsal akıl daha çok devreye girer. Ortak düşünme ve toplumsal kesişim alanları artar.
Peki
diyelim
efendim.
Ve konuşmamızı burada noktalayalım.
Peki
efendim.
Çok teşekkür ediyoruz sohbetimiz için, bizimle birlikte olduğunuz için.
Ben TRT'ye ve siz program yapımcılarına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sağ olunuz. Eğitimci, yazar, Memiş Okuyucu konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın Güne Bakan'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.